بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşlerim، bugünümüzde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir azametli hadisi etrafında konuşuruz inşallah. Bu hadis İslam'da haram olan bazı kadagaları, bazı münker emelleri bize beyan etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haramların en dehşetli olanı, en sakırması vacip olan haramları bu hadis-i şerifte bize anlatmıştır. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İctenibu seb'al mubiqat. Siz insanları helak eden, insanları yakıp yaktıran yedi büyük günahtan uzak durun, sakının. Kalu ya Resulallah ve ma hun. Ey Allah'ın Resulü, o günahlar hangilardır? Onlar nedir? Sordukları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: Eşşirku billah ve sihr ve katlun nefs illeti harramallah illa bilhak ve akulir riba ve akulun malil yetim ve tevelli yevme zahf ve gazful muhsenatil mu'minatil gafilat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yedi büyük günahı bu şekilde anlatmıştır. Onlar Allah'a ortak koşmaktır, Allah'a şirk koşmaktır, sihirdir, Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmektir, faiz yemektir, yetimin malını yemektir, cihat meydanından kaçmaktır ve iffetli, namuslu, mümin kadınlara iftira atmaktır söylüyor. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çok şeyler anlatıyor. Bu yedi büyük günahın her biri atraf hakkında az da olsa inşallah açıklama yapmak istiyoruz. En birinci onu anladık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce söylüyor ki yedi büyük günahtan çekinin. Bu günahlardan sakın yakınlaşmayın. Bu anlama gelmiyor ki bundan dışarıda günah yoktur. Hayır, başka günahlar da var. Sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi günahın daha tehlikeli olduğunu anlatmak istiyor bizlere. Bu günahların ne kadar korkulu, ne kadar dehşetli olduğunu bize anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yedi büyük günahtan sakının. Sorulduğu zaman ya Resulallah onlar ne? Bu da sahabeti kiramın edebine, ahlakına bir sübut. Sahabeti kiram bilmediği şeyi sorardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sorardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak eşşirk billah, Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a şerik koşmaktır. Allah'a şerik koşmak Allah'la beraber başkasına dua etmektir. Allah Subhanahu ve Teala şirkin ve şirk ehlinin hakkında Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayetlerde bizlere beyan etmiştir. Tallahi lafi yadala in kun lafi yadalalim mubin. Andolsun Allah'a ki biz açık bir zelalet üzerindeydik. İznü sevvikum bi rabbil alemin. O zaman ki sizi biz alemlerin Rabbi olan Allah'a ortak tutardız. Yani o cehennemde kafirler bütlerine ibadet edilir, putlara bu şekilde söyler: biz zelalet üzerindeyiz, biz sizleri Allah'a ortak tutardız. Allah'a hangi şeyde ortak tutar? Hiçbir şirk ehli, Allah'a ortak tutan herkes söylemiyor ki Allah'la beraber Yaradan var. Tüm insanlar, hatta kafirler bile tek Yaradanın Allah olduğunu kabul ediyorlar. Ateistler bile bunu kabul etmeye mecburdular. Sonda bir yaratıcı kuvvetin olduğunu kabul ediyorlar. Hatta onlar ateistler, Allah'ı inkar eden insanlar her bir şeyin bir maddeden emele geldiğini söyleseler de maddenin ise her bir şeyin asıllı madde olduğunu, her bir şeyin yaratıcı o madde olduğunu söylüyorlar. Yani bir yaratıcının olduğunu kabul etme zorundadılar. Hiç şeyin yoktan yarandığını kabul edemez bu. Tüm kafirler, Hristiyan ve Yahudiler, hatta başka dinde olanlar da tek yaradanın Allah olduğunu kabul ediyorlar. Öldüren dirilenin Allah olduğunu kabul ediyorlar. Bu zaman, o zaman şirkler ne zaman baş veriyor? İnsanlar Allah'a ne zaman ortak tutuyorlar? İbadette. O zamanki insan kurbanı Allah'tan başkasına keser. O zamanki insan Allah'tan başkasına dua eder. Ya filan bana evlat ver diye dua eder. Ya filan bana şefa ver diye dua eder. O zamanki Allah'tan başkasına yemin eder. Bu hallerde artık o Rabbine ortak tutmuştur. Onun Allah tektir, Yaradan odur demesinin hiçbir faydası yok. Aynı sözü Mekke müşrikleri de söylerdiler. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize anlatıyor ki onlardan sorduğun zaman göyleri ve yerleri kim yaratmış? Onlar Allah yaratmış söylerler. Mekke müşrikleri bile Allah'ın ya hak olan, tek olan, yaradan olduğunu kabul ediyordular. Ama bununla böyle Allah Subhanahu Teala onları hakka yöneltmek için Resul gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Onların Allah'ın tekliğini, Allah'ın tek yaradan olduğunu kabul etmeleri kifayet ederdiyse onlara peygamber gelmeye, bir Resul gelmeye ihtiyaç vardı mı? Yok, ihtiyaç yoktu. İhtiyaç olduğu için Allah Subhanahu Teala onlara bir peygamber göndermiştir. Bakın, Allah Subhanahu Teala bu emelin, şirkin nece bir kötü iş olduğunu beyan eder ki, bu şirk insanın tüm emellerini batıl eder. İnsandan bir amel bile kabul olmaz. Allah Subhanahu Teala öz Resuluna hitap ederek buyuruyor ki: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَلَمُ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Artık ey Resulüm, seni de vehiy olundu. Senden önceki peygamberlere de vehiy olundu. Eğer Allah'a şerik koşarsansa, Allah'a bir kese ortak tutarsansa, senin tüm emellerin batıl olar. Ve ahirette de ziyan çekenlerden olarsın. Haşa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap olur bu ayet. O yapardısa, haşa, ondan bu şey baş verirse, onun emeli batıl olardısa, başkasının halı nasıl? Allah Subhanahu Teala şirk ehlini, ona ortak tutanı asla affetmez. Bir ayet-i kerimede İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah ona ortak tutanı, ona şirk koşanı bağışlamaz, affetmez. Ve ondan aşağısını istediğine affeder, bağışlar. Tüm günahlar, tüm günahların hepsi Allah'ın rahmeti altında. Adam öldürmek bile, zina etmek, içki içmek kimi büyük günahlar bile Allah'ın rahmeti altında. Allah istediğini affeder, istediğini bağışlar, istediğini ise hesaba çeker. Ama şirkten başız dışarı. Şirke bağışlama yok. İnsan tövbe etmeden bu dünyadan şirk üzerinde giderse onun için hiçbir bağışlanma yoktur. Onun gideceği yer cehennemdir. Allah Subhanahu Teala bir ayet-i kerimede "İnnehu men yüşrik billah fakat harrama Allah aleyhi'l cennete ve ma'vahun nar ve ma lizzalimin min ansar" diye anlatıyor. Kim Allah'a şerik koşarsa, Allah'a ortak tutarsa artık Allah ona cenneti haram kılar. Onun gideceği yer cehennemdir. Ve zalimlere de bir yardımcı bulmazsın. Ve yardımcı olmaz. Müslüman bu günahtan sakın uzak durması gerekir. Şirkin her türünün önünden uzak durması gerekir. Seni yaradan Allah, sana ruzi veren Allah, hastalananda şefa veren Allah, evlat veren Allah, bu kadar nimetleri sana veren Allah, sonda ise Allah'la beraber başkasını çağırıyorsun. Ya filan kes, bana yardım et diyorsun. Bu da en büyük zulümdür. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de inne şirke le zulmün azim, hakikaten şirk en büyük zulümdür diye anlatıyor. Şirk en büyük zulümdür. Sen yaradan Rabbine, seni yoktan halk eden, var eden Rabbine ortak koşturuyorsun. Duanda bile ortak tutuyorsun. Allah'tan başkasının ya gidip kabrinin yanında kurban kesiyorsun. Bu filan kesti, bu filan evliyadır diye. Evliyaların Allah yanında kendi mekanı var. O mekan onları, o derece onları uluhiyet, Allah'lı sıfatına kaldıramaz. Onlar kendileri de kul olmuşlar Rabbine. Evliyalık derecesine bir insan nasıl çatıyor? Nasıl insan evliya oluyor? Hakiki evliya Allah'a ibadet etmekle evliya oluyor. İman getirmekle, Allah'tan korkmakla evliya olur. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lehum yahzanun ellezine amenu ve kanu yettegun." Bilin, Allah'ın evliyalarına bir korku, bir hüzün olmaz. Allah dostlarına bir korku baş vermez, bir hüzün baş vermez. Kimler onlar? Ellezine amenu ve kanu yettegun. O kişiler ki iman getirirler ve Allah'tan korkarlar. Kalplerinde Allah korkusu olar. Takva ehli olarlar. Bu insan kul. Allah'ın yarattığı bir kul. Bu kendine fayda verebilmeyen bir insan öldükten sonra sana nasıl fayda verir? Allah Subhanahu ve Teala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ diye anlatıyor. Kıyamet gününe kadar onlara dualarına cevap verebilmeyen, onların dualarından gafil kalan insanlara dua edenlerden, onları çağıranlardan daha zalim kim olar diye anlatıyor. Subhanallah. Bu insanlar en azgın insanlar. Allah'la beraber başkasına dua edenler en azgın insanlar. Seni yaradan Rabbinin şükür etme evzine, bu nimetlerin karşılığında şükür etmeyin yerine yaptığın emeline, onunla beraber başkasını çağırıyorsun. Hatta bu peygamber olsa bile, Allah elçisi olsa bile, bu haram olan bir şey. Hristiyanların yaptığı neydi? Allah elçisini, İsa aleyhisselam'ı dua ederek Allah'a şerik tutardılar. Allah'ın evladı diye söylerdiler. Bunun için Allah Subhanahu ve Teala onların cehennemde olduklarını, kafir olduğunu anlatıyor. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de İsa, Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir oldular diye anlatıyor. Onların tazim ettiği kez kimdi? Allah'ın bir Resulü, Allah'ın elçisi. Bununla böyle Allah Teala onların kafir olduğunu bize beyan etmiştir. Müslüman şirkin her nevinden uzak durması gerekir. Şirkten kaçması gerekir. Kalbini şirkten temizlemesi gerekir. Bazılarının yaptığı ameller vardır ki bunu şirkten zannetmezler, bunu salih amel zannederler. Bunu iyi bir şey, İslam dininin buyruğu kimi zannederler ama kendileri de anlamadan, düşünmeden şirke başvurmuş olanlar. Mesela herhangi bir salih insanın kabrine gider, kabri tavaf eder. Allah evi kimi, Kabe kimi oranı tavaf eder. Orada kurban, Allah'a yakınlaşmak için kurban keser. Kabir sahibine kurban keser. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْهَرْ Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diye anlatıyor. Kurbanın yalnız Allah'a ait olduğunu, Allah için kesilmesinin vacip olduğunu bize beyan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "Lanallah men zebaha li gayrillah." Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin. Allah'ın laneti onun üzerine olsun söylüyor. Allah'tan başkasına kurban kesilmez. Allah'tan başkasına yemin edilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men halefe bi gayrillah fakat eşrak." Kim Allah'tan başkasına yemin ederse artık şirk etmiştir, küfür etmiştir diye anlatıyor. Müslüman bu günahlardan uzak durması gerekir. Amelleri batıl eden şeyler, amellerini koruman gerekir. Subhanallah, namaz kılırsın, oruç tutursun, hac yapıyorsun, bu kadar salih işler görürsün, sonunda bir şirkle bunu nasıl batıl edersin sen? Bu amelleri koruman için senin birinci vacip olan, üzerine vacip olan şirkten uzak olmalındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bu yedi günahtan ikincisi olarak sihri anlatmış. Ve sihrin de helak eden büyük günahlardan olduğunu beyan etmiştir. Ve sihir insanların yer üzerinde törettiği fesatlardan birisidir. Ve sihrin de hepsi şirktir. Şirki aparan yollardır. Sihir yapan insan, sihirbazlar, falçılar nasıl yapıyor? Cinlerin, şeytanların yardımıyla bunu yapırlar. Şeytanlar da onlara hiçbir halde yardım etmezler. Ta ki o insanlar şeytanlara sacde etmedikçe, Allah'a küfür etmedikçe şeytanlar onlara yardım etmezler. Bir şeytana, şeytanın ona hizmetçi olması için önceden hemen insanın Allah'a küfür etmesini talep ediyordu şeytan ondan. Kafir olduktan sonra şeytan ona hizmet eder. Ve bunların da yer üzerinde yaptığı ameller fesattır. İnsanların ailelerini dağıtmaktır. İnsanları birbirinden uzak salmaktır. Ona göre sahabe-i kiram sihirbazın heddinin ölüm olduğunu anlatmışlar. Başının kılınçla vurmasının vacip olduğunu söylemişler. Ve Ömer radıyallahu anh'ın zamanında da sihirbazlar hakkında ondan sorulduğu zaman Ömer radıyallahu anh'u onların başlarına vurulmasını, öldürülmesini emretmiştir. Cumdur radıyallahu anh'u da aynı şekilde fetva vermiştir. Bu sahabelerin arasında 6 sahabeden gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 6 sahabesinden gelmiş bir hükümdür. Sihirbaz öldürülür. Hatta bazı İslam alimleri sihirbaz tövbe ederse bile yine öldürülür söylüyorlar. Çünkü tövbesi onun kendiyle Rabbi arasında. Bu dünyada sihirbaz nasıl öldürüyor? Onun terettiği fesada göre öldürülür. Onun fesadına göre, yer üzerinde insanlar arasında yaptığı kötü işlere göre öldürülür. Sihrin tüm növleri şerdir, batıldır, haramdır. Sihirbazın yanına gidip ondan bir söz soran ve onu tasdik eden, onun dediği sözlere inanan artık o da küfür etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde "Men ata kafina kahinan fesaalehu an şey'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammed" söylüyor. Kim bir sihirbazın yanına gelirse ondan bir şey sorar ve onun söylediği şeyi kabul ederse artık Muhammed'e nazil olmuş Kur'an'a kafir, küfür etmiştir. İslam'dan çıkmıştır söylüyor. Bakın, bir insan onun yanına gelirse, ondan bir şey sorarsa, bak onun söylediğinde doğru söylüyorsun sihirbazı, doğru söylüyorsun söylerse, artık bu kafir olursa, o sihirbazın kendi halı nasıl? Daha kötü. Hatta sihirbazın yanına tasdik etmemek için de gelmek yasaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde kim bir sihirbazın yanına gelirse ondan mücerret bir şey sorarsa 40 gün namazı kabul olmaz söylüyor. Mesela bazı insanlar gidiyor sihirbazın yanına bir şey sorur. Benim filan şeyimin yeri nerede? Sihirbaz söylediğini kabul etmiyor. Ama bunun mücerred geçmesi o kadar büyük günah ki 40 gün onun namazı kabul olmaz. 40 gün kıldığı namazların sevabını almaz. Bu yüzden de İslam alimleri sihirbazın yanına gitmeyi, ondan bir şey sormanın icma olarak haram olduğunu beyan etmişler. Bazı insanlar söylüyor, maşallah bu iyi bir insan, iyi şeyler yapıyor, insanların ailelerini birleştiriyor, insanlar arasında sevgi yaratıyor. Batıl, hepsi batıl, böyle şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüm bu emellerin hepsinin şirkten olduğunu, İslam'dan çıkaran bir şey olduğunu bize beyan etmiştir. Kalipleri birleştiren de Allah, onları aralayan da Allah'tır. İnsan kalplerin cem olmasını istiyorsa onu Allah Sübhanahu ve Teala'dan istemeli. Ona dua edip ondan yardım dilemelidir. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü günah olarak helak eden üçüncü büyük günahın faiz yemek, ekli ribe söylüyor. Faiz yemeği olduğunu anlatıyor. Faiz yemek de insanı helak eden büyük günahlardandır. Maalesef bugünkü günümüzde Müslümanların çoksu bu kapıya girmişler. Ya kendileri faiz alıp yiyorlar ya da bazıları faiz veriyorlar. Alan da veren de günahta ortak. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günahın helak eden, insanı yok eden günahlardan olduğunu beyan etmiştir. Bir hadis-i şerifte faizin 70 kapısı var. Bunun en yüngülü İnsanın annesiyle zina etmesi kimidir anlatıyor. Subhanallah. En yüngülü, en küçüğü insanın annesiyle zina etmesi kimidir söylüyor. Zina, bakın faizin İslam'da nasıl haram olduğunu Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah alışverişi size halal etmiş, faizi size haram etmiştir söylüyor. Ve kim tövbe ederse, malını götürerse Allah onu affetmiş. Kim tekrar olarak faize dönerse artık Allah ve Resuluna karşı harp etmiştir söylüyor. Bakara suresinde. Allah'a karşı harp edenin de sonu zelillik, rezalettir. Müslüman bundan çekinmeli, uzak durmalıdır. Bazı insanların bugünkü günümüzde ticaretimde zayıflık duyuyorum. Banktan falan kadar para götürürüm ticaretimi geliştirmek için, ticaretimi kuvvetlendirmek için. Subhanallah. Sen Allah'ın haram ettiği bir şey üzere ticaret mi etmek istiyorsun? Allah ve Resuluna karşı harp mı ediyorsun? Senin banktan aldığın, o götürdüğün paranın hükmüne, oraya vereceğin şeyine selam, ribadır. Riba alan da veren de lanetlenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem riba yiyeni de riba yedizlerini de lanet etmiştir. Her ikisine lanet okumuştur. Orada Allah bereketi kaldırar. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah faizden bereketi kaldırmıştır diye anlatıyor. Faizde bereket yok. İster verende ister alanda. Hatta sen ticaretinde faiz vererek bir kesten bir banktan, bankalardan para götürürsün, bil ki senin ticaretine bereket gelmez. O zamana kadar ki tövbe edersen, bu emelden uzak durursun, inşallah ondan sonra Allah senin ticaretine bereket verer. Ama haram üzerinde olduğun müddette bereket kalkar. Bereket olmadıysa kendini yorsan da bir faydası yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde dördüncü haram olan şey, İslam'ın haram ettiği dördüncü şeyi anlatıyor ki وَقَتْلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ اِلَّا بِالْحَقَّ Allah'ın haram kıldığı nefsi günahsız yere öldürmektir. Allah Subhanahu ve Teala katli haram etmiştir. Bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesini yasak etmiştir. Ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala "Omen yaktul mu'minen mutaammidan fe cezaohu cehennem." Kim bir mümini kasten öldürürse onun yeri cehennemdir. "Ve gadiballahu aleyhi." Allah ona gazaplanır. "Ve la'anehu." Ona lanet eder. Ve ona şiddetli bir azap hazırlar. kim Allah'a bir ibadet eden mümin bir kulunu öldürerse onun için 5 ceza var. Cehennem, orada ebedi kalacak. Allah ona gazeplenir, ona lanet eder ve ona da şiddetli bir azap hazırlar. Müslümanın kanı İslam'da korunmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde "La yahillu damu imrin muslimin illa min ihtasalas." Bir Müslümanın kanı 3 haldan başka halda haramdır. En-nefsu bin-nefs, kısas almak. Vezzanul muhsan ve zina eden, evli olan bir kişi insan zina ederse ve bir de bir insan dinden çıkarsa, bu hallardan dışarıda Müslümanın kanı korunmuştur. Hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah şehadetini getirirse, namaz kılırsa, zekat verirse artık onun kanı, malı ve namusu korunmuştur. Allah subhanahu wa ta'ala tarafından korunmuştur. Hiç kesin hakkı yok ona tokunsun. Hatta İslam dini neyin ki Müslümanın kanını korumuş, aynı şekilde kafirlerin bile bazı nevlerinin kanını korumuştur. Muahidin, ehd bağladığımız kafirlerin, zimmilerin, zimmi ne? Bir kafir bir Müslüman devletinde yaşıyor. Memleketimizde bazı kafirler yaşıyor. Bizim kimi o memleketin ehlindendir. Onların kanı İslam tarafından korunmuştur. Aynı şekilde muahid, ahd bağladığımız devletimizin bir kafir devletiyle ahd bağlarsa bizim o devletten olan hiçbir kafiri öldürmeye hakkımız yok. Buna da muahid söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde kim bir muahidine, bir ahd bağlanan bir kafiri öldürerse 40 sene o cennetin iyisini bile duymaz. Cennetin iyisini almaz. Cennetin iyisi ise 40 senelik bir yoldan gelir söylüyor. Bir kafiri, günahsız olan bir kafiri, seninle dövüşmeyen bir kafiri öldürürsünse sen cennetin iyisini bile almazsın söylüyor. Cennetin kokusunu almazsın söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olur subhanallah? Günkü günümüzde bazı insanlar kendileri Müslümanlara kanına kıyıyorlar. Kafirler olsun bu tarafta kalmış Müslümanları öldürüyorlar. Terör yaparak Müslümanların kanına akıtıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafirin, günahsız kafirin kanını haram etmiş. Müslümanın kanı nasıl? Bakın size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi hakkında anlatıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dövüşlerin birinde, kafirlerle olan cihadın birinde Üsame radıyallahu anhu bir kafirle yüz yüze geliyor. Üsame ibn Zeyd, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevimlisi Üsame ibn Zeyd radıyallahu anhu kafirle yüz yüze geliyor ve onu vurarak miniğinden yere salıyor ve kendi de yere düşerek kafiri öldürmek istiyor. Öldürmek istediği zaman kafir yerde elini kaldırarak la ilahe illallah kelimesi söylüyor. Kılıncın altında la ilahe illallah söylüyor. Üsame radıyallahu anh buna inanmıyor ve onun başını kesiyor. Onu öldürüyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönüyor. Ya Resulallah, ben bir kafirle dövüş meydanında yüz yüze geldim. Onun vurarak miniğinden yere saldım. Öldürme istedik de bana la ilahe illallah kelimesi söyledi. Ben de ona inanmayarak onu öldürdüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor sahabiye. Söylüyor subhanallah. Kıyamet günü başı elinde olarak la ilahe illallah diyerek geldiği zaman ona ne cevap veriyorsun? Ona ne cevap veriyorsun? Ya Rabbim benim günahım ne? Ben la ilahe illallah söyledim, bu beni öldürdü diye söylediği zaman sen ne cevap veriyorsun söylüyor. Sahabe ya Resulallah, o kılıçtan korkarak, ölümden korkarak söyledi söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevabında sen onun kalbini mi yardın? Kalbine mi girdin? diye cevap veriyor. Bugünkü günümüzde Müslümanların kanını akıtıyorlar. Cihad adı altında, hürriyet, azadlık adı altında Müslümanları mahvediyorlar, kanlarını akıtıyorlar. Allah'ın haram ettiği şeyler, Allah'ın gazabına gelen bir şeyler bunlar. Allah o insanlar hakkında onlara cenneti haram ettim söylüyor. Onların düşeceği yer cehennem, onlara lanet ettim söylüyor. Müslüman Allah'tan korkmalı, Müslümanların kanına kıymamalı. Hatta zimmilerin Müslümanlarla ahde girmiş kafirlerin bile kanını İslam dini bize haram ediyor. Bu da İslam dininin adilliğine bir sübut. Bizim üzerimize düşen kafirlere bunu anlatmak. İslam bazı insanların kendilerine Müslüman diyenlerin yaptığından uzak. İslam dini adillik dini. İslam dini insanlara hak, İslam dini insanların kanını korumak için gelmiştir. İnsanların kanını dökmek için gelmemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti insanların kalbini fethetmekle yayıldı. İnsanların kalbini fethederek İslam'ı yaydı. Kılınç gücüne değil. Müslümanlar Endonezya'da İslam'ı davetle, güzel ahlakla yaymışlar. Orada İslam ordusu gitmemiştir. Bugün dünyamız, günümüzde en büyük İslam devleti de o devlettir. Ahalisine göre, nüfusuna göre en büyük devlet Endonezya'dır. En çok Müslüman oradadır. Orada devlet insanlar tarafından güzel ahlakla yayılmıştır. Tacirler tarafından, tacirlerin ticaretinde sadık olmaları yüzünden onların daveti yayılmıştır. Müslüman bu şekilde olmalı. İnsanlara bunu beyan etmemiz lazım. İnsanlara İslam'ın iyiliklerini, İslam'ın güzelliklerini çatdırmamız lazım. İslam dini terör dini değil. İslam dini terörün aleyhinedir. Terörü lanetleyir. Terörü kabul etmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde helak eden günahlardan beşincisi olarak yetimin malını yemeyi söylüyor. Yetim malını yemeyin söylüyor. Bir ayet-i kerimede Allah Teala yetim malını yiyenlerin hemen mal karnında oda döner söylüyor. Onlar için bir od olur karınlarında. Onların içlerini yandırar. Aslında hiçbir Müslümanın malını yemek caiz değildir. Yetim olmayanın bile malını yemek haksız yere caiz değildir. Haramdır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste hususi olarak yetimin malını kaydetmiş. Yetimin malını bize anlatmış. Sebep ne? Çünkü bir insanın sen malını yiyersin, o kendi hakkını senden almaya çalışar. Güçlü olur senin kimi, koymaz sen onun hakkını yersen. Ama yetim güçsüz, yardımsız. Onun hakkını senden alacak birisi yok. O yüzden de bu günah daha da büyük oluyor. Bu günah başka günahlar kimi olmuyor. Ve Allah subhanahu teala'nın haram ettiği şeylerden biri de yetim malını yemektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde altıncı olarak cihat meydanından, dövüş meydanından kaçmağı buyuruyor. Bu da büyük günahlardandır. Müslümanları yardımsız koyup kaçmak, onları tek koymak helak eden, insanı helak eden büyük günahlardan birisidir. Müslümanlar kafirlerle yüz yüze olduğu zaman sen Müslümanlara sırtını çeviriyorsun. Dövüş meydanından kaçıyorsun. Müslümanları yardımsız bırakıyorsun. Bu Müslüman ahlakından değil, İslam'ın haram kıldığı şeylerdendir. Ve hadisin sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azful muhsanatil mu'minatil gafilat, mümin iffetli ve hiç neden haberleri olmayan kadınlara iftira atmak, böhtan atmak söylüyor. Bu da helak eden yedinci günahtır. Bir insanın, bir iman ehli olan bir mümine kadına başka bir gözle bakmak, onu zinada, pozgunlukta ittiham etmek en büyük günahlardandır. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de o kişiler ki iffetli mümin kadınlara iftira atarlar, onlar büyük bir günah kazanmışlar diye anlatıyor. Allah'ın haram ettiği şeylerdendir. Müslüman bu türlü günahların hepsinden uzak durmalı. Hepsinden sakın durmalı. Bu hadis-i şerifte geçen yedi günahın aynı şekilde başka günahlardan da uzak kaçmalı. Söylediğiniz ki bu günahları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hususu olarak kaydetmiş, hususu olarak söylemiş sebep de bu günahların daha dehşetli, daha büyük olması içindir. Ama aslında günahlar çok. İnsan tüm günahları bilmeli, tüm günahlardan uzak durmalı. Ve aynı şekilde bir Müslüman söylemesin ki bu günah büyük, bunu yapmam. Bu günah küçük, bu günahı yapabilirim. Hayır, günahın her türünden uzak dur. Sen günahın küçüklüğüne, büyüklüğüne bakma. Bak sen kime karşı çıkıyorsun, bu günahı kime karşı işliyorsun. Seni yaradan, yoktan var eden Rabbine karşı günah ediyorsun. Günah edilenin büyüklüğüne bak, günahın küçüklüğüne, büyüklüğüne değil. İnsan bunu anladığı zaman kalbine Allah korkusu gelir. Günahtan kaçar, uzak durar. Bak, Allah bu kadar nimet vermiş, seni yoktan var etmiş, akıl nimeti vermiş, salamat el eza al ayak vermiş, evlat, var devlet nimeti vermiş, bunun karşılığında şükretmek evezine ona asi oluyorsun. Ona karşı asili ediyorsun, günah işliyorsun. İnsan günahlardan uzak durmalı. Günahtan da yaptığı günahlara ise tövbe etmeli. Günahlarını hatırlayarak o günahlara tövbe etmesi gerekir. Günahlara pişman olmak lazım. Ettiğin günahlara pişman olman lazım. Ya Rabbim beni affet, benim günahlarımı bağışla söylemen lazım. Allah'ın rahmeti büyük. Allah Subhanahu ve Teala efele yetubuna ilallah efele yetubuna ilallah ve istagfiruna vallahu gafurur rahim. Onlar Allah'a tövbe ederek ondan bağışlama dilemezler mi? Hakikaten Allah affeden ve rahmedendir, bağışlayan ve rahmedendir. Müslüman tövbe etmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah gün ərzində 100 kere Allah'a istiğfar ederek ondan bağışlanma diliyorum. Bunu kim yapıyordu? Bu ümmetin Resulü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Adem evladının ağası, seyyidi, yaratılmışların en üstünü olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O kez ki Allah onun geçmişte ve gelecekte olan tüm günahlarını affetmiştir. O gün ərzində 100 kere Rabbinden bağışlanma diyerek istiğfar ediyordu. Bizim halımız nasıl? Biz bunu yaparız mı? Yapmıyoruz. Günahlarda devam ediyoruz. Asiliklerde devam ediyoruz. Ne de Rabbimize dönmüyoruz. Ondan bağışlanma, affedilmesini istemiyoruz. Müslümanın üzerine düşen bu. Biz inşallah gelen sohbetlerin birinde istiğfar ve tevbe hakkında hususi bir ders veririz. İnşallah onu daha etraflı şekilde, daha iyi şekilde inşallah anlatırız. Allah Subhanahu Teala'dan istiyorum bizim amellerimizi kabul etsin. Bizi asiliklerden, günahlardan uzak tutsun. Bizi günahlardan korusun. Ettiğimiz günahlara göre tövbe ediyoruz ve Allah Subhanahu Teala'dan tövbemizi kabul etmesini istiyoruz. Allah'ım bizleri affeden kullarından eyle. Bizi cennet ehlinden et ve bizi bağışlanarak cennete sorgu sualsiz, hesapsız dahil olan kullarından et. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. سؤال olanı Burada inşallah bizim her gün dersler olur inşallah. Her tarafta hac döneminde her gün oluyor. Hac döneminde. Oluyorlar. Yani inşallah her gün bizim burada dersler olur. Hani hac arkadaşlarınıza söylersiniz. Otele yeni Mekke'den yeni gelmiş hacılar varsa bizim de derslerimiz az kalmış. Yani artık bizim de 4 günümüz kaldı. Yani artık ayın 15'inde, Muharrem ayının 15'inde son dersimiz olur. 3-4 günümüz kalmış. Gelen sene nasip olursa inşallah mevsimin önünden başlar inşallah. Gelersiniz inşallah hacca. Tekrar görüşürüz inşallah. Başka sualınız o varsa? Yok, bu son değil. Yani yarın da olur inşallah. Ya inşallah. Sualınız, biz o konuda dün de hacılarımız sordu da kaza namazının evizine söylediniz ki müstehep nafile namazla kılmanız daha iyi olur. Çünkü kaza namazların senin çok. 30-40 senenin kaza namazı. Bunu bitiremezsin. O şekilde olan namaza, her namaza ikamet getirmen lazım. Her namaz için ikamet getirmen lazım. Öyle. Biz onu söylediniz de yani ki akşam namazından sonra senin nafile namaz kılman daha iyi. Kaza namazları söylediniz ki bitmez. Çok. 30-40 senenin namazı bitmez. Bu şekilde daha iyi olan senin nafile kılmandır. Nafile kılırsan nafilelerin sana inşallah faydası olur. Nafile için niyet edirsin. Bir hadisi şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyler ki kıyamet günü kulun namazlarına bakılır. İlk sorulan şey kuldan namaz olar. Ve namazdan sorulduğu zaman namazı kamil değilse Allah subhanahu teala söyler ki onun kulumun nafilelerine bakın. Nafilelerle onun yerini doldurun söyler. O şey onun delili yok. Kur'an ve sünnetten hiçbir delil yok ona ki kazası olan nafile kılamaz diye bir ne Kur'an-ı Kerim'de ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bir hadis yoktur. Yani bu bazı alimlerin söylesi şahsi fikri olsa da bizim dinimiz Kur'an ve sünnet üzerinde kurulmuştur. Dinimizi biz nereden götürüyoruz? Kâle Allah, Allah böyle söyledi. Kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. Bu şekilde götürürüz. Alimlerin de o hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeni nasıl anladığından da dolayısıyla bazı faydalar götürürüz. Ama bir şeyde elimizde yani o şeydeki delil lazım. Delil yok. O zaman delilsiz olarak amel edememiz. Bir insan alimlerin sözüne dönmesi lazım. Onlardan faydalanması lazım. Onların dinde yeri büyük. Ama onların getirdiği sözleri, onların kelamlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelamından üstün tutmaması gerekir. Bunu bize imamlarımız anlatmış. İmam Ebu Hanife rahimahullah bir gün öğrencisi Ebu Yusuf'a söylüyor, vay olsun sana ey Ebu Yusuf, benim söylediğim her şeyi yazma söylüyor. Ben bugün beşerim, bugün bir söz söylerim, yarın ondan dönerim, yarın başka bir söz söylerim. Sen Kur'an ve sünnetten yapış. Başka bir sözünde İmam Ebu Hanife rahimahullah söyler ki sahih hadis geldiyse o benim mezhebimdir. Benim sözüm hadise karşı çıkarsa benim sözümü bırakın hadisten yapışın söylüyor. İmam Malik rahimahullah, Maliki mezhebinin imamı İmam Malik bin Emine söylüyor ki herkesin sözü kabul da olunabilir, rad da olunabilir. Kabul ederse edebilirsin, etmeyebilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den istisna. Onun sözünü rad edemezsin. Onun sözünü kabul etmen gerekir. Allah subhanahu teala bunu Kur'an-ı Kerim'de sana emretmiş. Ya eyyühellezine amenu ati'ullahu ve ati'ur rasul. Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin. Onun Resuluna itaat edin. Ve la tubtilu amalekum. Amellerinizi batıl etmeyin. Boşa çıkarmayın. Allah Resuluna itaat nasıl oluyor? Onun sünnesine tabi olmakla oluyor. Başka bir ayeti kerimede وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah Resulü size neyi verirse onu götürün. Neden çekindirilirse ondan sakın uzak durun. Bizim üzerimize vacip de her bir şeyde delile dönmemiz, Kur'an ve sünnet ışığında gitmemizdir. Bu şekilde de nafile namazları daha çok kılmamız daha iyi olur yani. Bir fırsat buldunsa nafilelere çoğal. Nafileleri kıldığın zaman da kerahat vaklarında nafile kılma. Kerahat vakları Kur'an oku, başka zikret, dua et. Namazları bekle. Kerahat olmayan vaktlerde kılman iyidir. İki kılıp salam da verebilirsin. İki kılıp teşehhüd edip dört de kılabilirsin. İki kılman daha iyi olur yani. Daha uygun olur yani. İki kılarak sayısız bir had koymadan kılırsan nafileni kıldığın zaman. Durursun. İki kılıp yani söyleme ki ben 10 rüket kılmam niyet ediyorum. İki olarak 10 rüket. Öyle şey yok. Gücün yeten kadar kılırsın. Nafiledir. Her nafile senin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem camisinde kıldığın her nafile 1000 nafileye beraber. Her farz 1000 farza beraber. Her cuma 1000 cumaya beraber. Bakın Allah'ın rahmeti ne kadar büyük, ne kadar geniştir. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de afallah amme selef. Allah geçen günahları affeder. Senin üzerine yeter ki tövbe et, istiğfar et, Rabbinden bağışlanma dile. Geçmişte olanları Allah affeder. Namaza başladığından beri ise olan namazlarını korumaya çalış. Namazları zamanında kıl. Namazları cemaat şeklinde, kazaya bırakmadan kıl. Eğer bir namazı kazaya bırakırsan da o namazı kazasını kılman lazım. Bir, iki, üç, beş namaz olursa o kılırsın onun kazasını. Ama bu namaz üç değil, beş değil, on değil, yüz değil. Binlerce namaz bitiremezsin. Kendini zorla salmış olursun. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de la yukellifullah nefsen illa vus'aha. Allah bir nefsi gücü yetmeyen bir şeye yüklemez diye anlatıyor. Eğer birkaç namazı kaçırmışsınsa her namaz için bir ayrı ikamet getirmen lazım. Yok, hepsine tek ikamet değil. Camiye girdinse 2-3 namazın kazası var üzerinde. İhtiyaç varsa azana, ihtiyaç olursa azan bir tane söylersin. İhtiyaç olmazsa söylemezsin. Teksense vacip değil söylemek. Ama her farz için bir ikamet getirmen lazım. Mesela seferde, Arafa'da nasıl yaptınız? İki ikamet, Müzdelife'de de Arafa'da da iki namazı kıldığınız zaman her namaz için bir ikamet getirdiniz. Değil mi? Bir azan getirdiniz. Bir azan her namaza da bir ikamet getirdiniz. O şekilde yani her namaz için bir ikamet getirmeniz lazım. Başka bir soru var mı? Allah bilmiyorum onu. Başka bir soru var mı? O zaman inşallah yarın yine inşallah görüşürüz. Hacılarınızı başka hacılara da haber edersiniz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.